Ayrım 3.
Sayfa 28. Kara tavuğun ıslığı. Bay Palomar talihli. Yazı çok sayıda kuşun öttüğü bir yerde geçiriyor. Bir şezlonga uzanmış çalışırken, gerçekten de talihli, kesinlikle dinlenmeye ayrıldığı söylenebilecek yerlerde ve durumlarda bile çalıştığını söyleyebiliyor. Daha doğrusunu söylemek gerekirse, kendisini çalışmaya hiç ara vermemek, bir Ağustos sabahı ağaçların altına uzanmışken bile çalışmak zorunda sayıyor. Buna hükümlü. Dallar arasındaki görülmeyen kuşlar, çevresinde çok çeşitli bir sesli gösteri dağarı sunuyorlar. Düzensiz ve kesintili ve köşeli bir akustik uzamla sarmalıyorlar onu. Bu uzamda çeşitli sesler arasında bir denge kuruluyor, içlerinden hiçbiri yoğunluk ya da frekansta öbürlerinin üstüne çıkmıyor, uyumla değil, hafiflikle ve saydamlıkla bağlanıyorlar birbirlerine. Sıcak doruğa ulaştığında böceklerin yabanıl topluluğu Ağustos böceklerinin sağır edici ve aralıksız çınlamalarıyla sistemli bir biçimde zamanın ve uzamın boyutlarını ele geçirip havanın titreşimleri üzerinde kesin egemenliğini kuruncaya dek. Kuşların ötüşünün Bay Palomar'ın kişisel dikkatinde değişken bir yeri var. Bazen temel sessizliğin bir bileşkesiymiş gibi kendinden uzaklaştırıyor, bazen de bir çığlığı bir başkasından ayırt etmeye çalışıyor, bazen de karmaşıklıkları giderek artan takımlara ayırıyor sesleri. Biri kısa, biri uzun iki notanın ses titreşimleri, kısa ve titreşen cıvıltılar, ötmeler, sıralanmış olarak inip duruveren nota çağlayancıkları, kendi üzerlerine dolanan geçiş kıvrımları, en sonunda da sürekli kıvrak geçmeler. Bay Palomar daha genel bir sınıflandırma yapmayı başaramıyor. Bir ötüşü dinleyip de hangi kuşun olduğunu bilenlerden değil. Bu bilgisizliğini bir suç gibi duyumsuyor. İnsan cinsinin edinmekte olduğu yeni bilgi sözle aktarılan ve bir kez yitirilince yeniden edinilemeyen ve aktarılamayan bilgiyi karşılamıyor. Ancak çocuklukta her kuşa bir ad vermeyi bilen birinin bulunduğu bir yerde ötüşüne kulak vererek uçuşunu görerek edinilen bilgiyi hiçbir kitap öğretemiyor. Palomar dizinli ve sınıflandırmalı kesinlik inancına perde çeşitlemesinin, değişkenin, karmanın tanımlanmasında sürekli olarak belirsiz bir kesinliğin araştırılmasını yeğlemişti. Yani tanımlanamazı. Şimdi karşıt yolu seçiyor ve kuş ötüşleriyle uyanan düşüncelerinin akışını izleyince yaşamı yitirilmiş bir fırsatlar dizisi gibi geliyor ona. Kara tavuğun başkalarınınkiyle karşılaştırılamayacak ıslığı bütün kuş sesleri içinde hemen ayrılıyor. Kara tavuklar akşamüstü geliyorlar. İki tane. Belli ki bir çift. Belki de geçen yıl her yılın bu döneminde gelen çift. Her öğle sonrası Bay Palomar geldiğini haber vermek isteyen bir insanın çaldığına benzeyen iki notalı bir çağrı ıslığı işitince kendisini kimin çağırdığını araştırmak için başını kaldırır, sonra kara tavukların saatinin geldiğini ansır. Çok geçmeden görür onları. Sanki asıl yatkınlıkları iki ayaklı kara hayvanı olmakmış ve insanla benzeşim kurmaya çalışarak eğleniyorlarmış gibi yürürler çayırda. Kara tavukların ıslığının bir özelliği var. Islık çalmada özel bir ustalığı olmayan ama bir kez sürdürme amacı olmaksızın sadece bir kez ıslık çalmak için geçerli bir gerekçesi olan ve bunu dinleyenin hoşgörüsünü sağlayacak, kararlı ama alçak gönüllü ve gönül okşayıcı bir perdeden yapan bir insanın ıslığının aynı. Bir süre sonra ıslık yinelenir, aynı kara tavuk ya da eşi tarafından ama hep ıslık çalmak ilk kez aklına gelmişçesine. Eğer karşılıklı konuşuyorlarsa her karşılık uzun bir düşünüşten sonra gelir. Ama karşılıklı konuşma mı yoksa her kara tavuk öteki için değil de kendisi için mi ıslık çalıyor? Öyle olsa da olmasa da sorular ve yanıtlar mı? Ötekine ya da kendi kendine söz konusu yoksa hep aynı şey olan kendi varlığı, türlere, eşeğliğe, bölgeye ait olma, bir şeyi doğrulama mı? Belki de bu tek sözcüğün değeri ıslık çalan bir başka gaga tarafından yinelenmesinde, ara sesliğinde unutulmamasında. Ya da bütün konuşma ötekine ben buradayım demekten ibaret ve araların uzunluğu cümleye bir hala anlamı ekliyor. hala buradayım, hep benim der gibi. Peki iletinin anlamı ya ıslıkta değil de aradaysa, kara tavuklar sessizlikte konuşuyorlarsa? Bu durumda ıslık bir noktalama işareti, tamam bitti gibilerden bir formül oluyor. Görünüşte bir başka sessizliğe eşit bir sessizlik, yüzlerce değişik niyeti dile getirebilir. Bir ıslığı bile susarak ya da ıslık çalarak karşılıklı konuşmak hep elde. Sorun birbirini anlamada. Ya da kimse kimseyi anlayamıyor. Her kara tavuk ıslığına kendisi için temel olan ama yalnızca kendisinin anlayabileceği bir anlam kattığını sanıyor. Öteki, kendine söylenenle hiç ilgisi olmayan bir karşılık veriyor. Sağırlar arasında bir konuşma, başı sonu olmayan bir söyleşi. Acaba insanlar arasındaki konuşmalar farklı mı? Yavşan otlarını sulamakta olan Bayan Palomar da bahçede. İşte oradalar diyor. Kocasının kara tavuklara bakmaya başladığını vurgulamak istiyorsa gereksiz. Ya da kocası daha kara tavukları görmemişse anlaşılmaz bir açıklama ama ne olursa olsun kara tavukları gözlemlemede kendi önceliğini sağlamaya, çünkü gerçekten de kara tavukları keşfeden ve alışkanlıklarını kocasına aktaran o olmuştu. Ve şimdiye dek kaç kez gözlemlediği gibi ortaya çıkışlarının şaşmazlığını belirtmeye yönelik. "Şşş!" diyor Bay Palomar, karısının yüksek sesle konuşarak kara tavukları korkutmasını önlemek istiyor güya. Gereksiz bir öğüt, çünkü karı koca kara tavuklar, karı koca Palomarların varlığına ve seslerine alışıklar. Ama gerçekte kara tavuklara onunkinden daha fazla bir ilgi göstererek karısının üstünlüğüne karşı çıkıyor. Bunun üzerine Bayan Palomar, dünden bu yana yine kurumuş diyor, sulamakta olduğu toprak ve tarhlar için. Özünde yersiz bir ileti, konuşmayı sürdürerek ve konuyu değiştirerek kara tavuklarla kocasınınkinden çok daha büyük ve daha senli benli bir güven ilişkisi geliştirmeye yönelik. Yine de bu atışmada Bay Palomar genel bir rahatlama havası buluyor ve karısına gönül borcu duyuyor. Çünkü karısı şu ara ilgilenilecek daha önemli bir şey olmadığını doğrulayınca çalışmaya ya da yalandan çalışmaya ya da aşırı çalışmaya verebiliyor kendini. Bir dakikanın geçmesini bekledikten sonra o da güven uyandıran bir ileti yayınlayarak karısını çalışmasının ya da çalışma altının ya da çalışma ötesinin her zamanki gibi geliştiği konusunda bilgilendirmek istiyor. Bu amaçla peş peşe iç çekiyor, homurdanıyor. Çarpık, oysa baştan evet salak. Karısının son karşılığı, bahçeyi sulamaya sen de yardım edebilirsin türünden, örtülü bir sitem içerecek olursa yan yana gelince çok meşgulüm iletisinde içeren açıklamalar. Bu sözlü değiş tokuşun ön varsayımı, eşler arasında kusursuz bir uyumun ayrıntıya girmeden karşılıklı anlaşmayı sağladığı. Ama bu ilke her biri tarafından çok ayrı bir biçimde uygulanıyor. Bayan Palomar, kocasının zihinsel çağrışımlarının hızını ve kendisinkilerle aynı frekansta olup olmadıklarını, her zaman olmuyor, sınamak için eksiksiz ama çoğu kez anıştırmalı cümleler kuruyor. Bay Palomar ise iç söyleşisinin sislerinden eksiksiz bir duyu değilse bile en azından bir ruhsal durumun siyah beyazını açığa vurması umulan dağınık eklemli seslerin ortaya çıkmasına izin veriyor. Bayan Palomar bu homurtuları bir konuşma saymayı kabullenmiyor ve katılmayışını vurgulamak için alçak sesle "Şşşt, korkutacaksın." diyerek kocasının kendisine dayatmaya hakkı olduğunu sandığı sessizliği geri gönderiyor ve kara tavuklarla ilgi konusundaki önceliğini vurguluyor. Bu sayıyı kazançhanesine yazdıktan sonra Bayan Palomar uzaklaşıyor. Kara tavuklar çayırda gagalaşıyorlar ve hiç kuşkusuz karı koca Palomarların konuşmalarını kendi ıslıklarına eşdeğer sayıyorlar. Islık çalmayı sınırlamak için olacak diye düşünüyor Bay Palomar. Bunun üzerine insan davranışlarıyla evrenin arta kalanı arasındaki uyumsuzluktan oldum olası yüreği daralmış olan Bay Palomar'ın önünde çok umut verici bir düşünce açısı açılıyor. İnsanın ve kara tavuğun denk ıslıkları uçurumun üzerine kurulan bir köprü gibi geliyor ona. İnsan olağan olarak sözcüğe emanet ettiği her şeyi ıslığa verecek ve kara tavuk da doğal varlık konumunun bütün söylenmemişini ıslığında dile getirecek olsa, acaba ne ile ne arasındaki ayrılığı dondurmanın ilk adımı atılmış olur? Doğayla kültür arasındaki, sessizlikle sözcük arasındaki, Bay Palomar, sessizliğin sözün söyleyebileceğinden biraz daha fazla bir şey içermesini umuyor hep. Ama ya gerçekten de söz, var olan her şeyin yöneldiği varış noktasıysa, ya da zamanın başlangıcından bu yana var olan her şey söz olmuşsa, burada Bay Palomar'ın yine yüreği dayanılıyor. Kara tavuğun ötüşünü dikkatle dinledikten sonra elinden geldiğince aslında uygun biçimde yinelemeyi deniyor. Bunu sanki iletisi derin bir inceleme gerektiriyormuş gibi şaşkın bir sessizlik izliyor. Sonra Bay Palomar'ın kendisine yanıt mı yoksa ıslığının kara tavukları hiç rahatsız etmeyecek ve hiçbir şey olmamış gibi kendi aralarında konuşmayı sürdürecek kadar farklı olduğunun kanıtı mı olduğunu bilmediği bir ıslık yankılanıyor. Islık çalmayı ve birbirlerini sorgulamayı şaşkınca sürdürüyorlar kara tavuklarla Bay Palomar. Sonsuz çayır. Bay Palomar'ın evinin çevresinde bir çayır var. Burası doğal olarak bir çayırın bulunması gereken bir yer değil. Bu nedenle çayır doğal nesnelerden yani otlardan oluşan yapay bir nesne. Çayırın amacı doğanın temsilciliğini yapmak ve bu temsilcilik buraya özgü doğanın yerine kendisi doğal ama buraya oranla yapay bir doğa getirerek gerçekleşiyor. Kısacası pahalı. Çayır sonsuz masraf ve çaba istiyor. Tohum ekmek, sulamak, gübrelemek, böceklerden arındırmak, çapalamak için. Çayır İngiliz çimi, çöl sarmaşığı ve yoncadan oluşuyor. Ekme sırasında toprağa eşit bir biçimde dağıtılmış bir karışım. Cüce ve tırmanıcı İngiliz çimi kısa sürede üstünlüğü ele geçirmiş. Yuvarlak ve yumuşak küçük yaprakları ayağı ve bakışı okşayan bir halı oluşturuyor. Ama çayıra karanlığı çok aralıklı değilseler ve büyürken biraz kesilmişlerse karamuğun ipliksi sivri yaprakları veriyor. Yonca düzensiz bir biçimde çıkıyor, bazı yerlerde bir iki tane, bazı yerlerde hiç yok, bazı yerlerde bir dolu, güçlü büyüyor, sonra yaprağın pervanesi körpe dalın tepesine baskı yapıp eğince bel veriyor. Kırkma aygıtı sağır edici bir sarsıntıyla kesme işini sürdürüyor. Hafif bir taze ot kokusu havayı baş döndürücü yapıyor. Eşitlenen otlar başıboş çocukluklarına kavuşuyorlar. Ama bıçakların tıraşı, kel boşlukları, sarı lekeli kopuklukları ortaya çıkarıyor. Çayırın güzel görünmesi tek düze bir yeşillik olarak uzanmasına bağlı. Doğal olmayan bu sonuca doğallıkla ancak doğanın istediği çayırlar erişebiliyorlar. Burada bölüm bölüm bakınca tulumbanın püskürttüğü suyun gelmediği yerler, tersine sürekli akan suyun kökleri çürüttüğü yerler ve yeterli sulamadan ayrık otlarının yararlandığı yerler seçiliyor. Bay Palomar çayıra çömelmiş zararlı otları kopartıyor. Bir hindiba üst üste binmiş dişli yapraklardan geçilmeyen tabanıyla toprağa yapışmış. Çekince sapı ele geliyor, köklerse toprağa gömülü kalıyorlar. Eli dalgalandırıp bitkiyi olduğu gibi kavramak ve kimi kez toprakları ve istilacı komşuların yarı boğmuş oldukları cılız ot saplarını çekip toprağın çapağını özenle elemek gerekiyor. Sonra da çaresiz konuğu kök salamayacağı ya da tohumlarını saçamayacağı bir yere atmak. Bir ayrık otu kökünden sökülünce hemen az ötede bir başkası bitiyor. Sadece ufak tefek düzeltmelere gereksinmesi olduğu izlenimini veren çimenle örtülü bölüm kısa bir süre içinde yasaları olmayan bir ormana dönüşüyor. Yalnızca zararlı otlar mı kalıyor, ne gezer? Kötüler öyle yoğun bir biçimde karışıyorlar ki iyilerin arasına el daldırarak kopartılamıyorlar. Sanki ekimlik otlarla yabanıllar arasında bir suç ortaklığı yapılmış, doğum eşitsizliğinin getirdiği sınırlar kaldırılmış, yozlaşmaya hoşgörü sağlanmış. Kendiliğinden biten kimi otların hiç de kötü ya da kandırıcı bir havası yok. Bunları niçin ekilenler topluluğuna katıp çayırda yer alma hakkı olanlar arasında saymamalı? İngiliz çayırını bir kenara itip kendi haline bırakılmış köy çayırına bu yoldan dönülebilir. Er ya da geç bu seçimi yapmak gerekecek diye düşünüyor Bay Palomar ama bu benimsenmiş bir duruma uymamak gibi geliyor ona. Görüş alanına bir hindiba, bir hodan giriyor. Köklerinden söküyor onları. Şuradaki buradaki zararlı otları kopartmak hiç kuşkusuz bir şeyi çözmüyor. Şöyle yapmalı diye düşünüyor. Çayırda bir metreye bir metrelik bir dörtgen almalı, İngiliz çimi, çöl sarmaşığı ve yonca dışında en ufak bir şey bırakmamalı. Sonra bir başka dörtgene geçmeli ya da hayır, örnek bir dörtgen üzerinde durmalı. Burada ne kadar filiz olduğunu, türlerini, yoğunluklarını ve dağılımlarını belirlemeli. Bu hesap çayırla ilgili istatistiki bilgi verir bunu yapınca. Ama ot filizlerini saymanın yararı yok çünkü kaç tane oldukları hiçbir zaman bulunamaz. Bir çayırın kesin sınırları yoktur. Ot bitmeyen bir kenar vardır ama ötesinde dağınık filizler biter, sonra yemyeşil bir tümsek, sonra daha açık bir şerit gelir. Bunlar da çayırdan sayılır mı sayılmaz mı? Bir noktada ormanın bitimi çayıra ulaşır. Nerenin çayır, nerenin çalılık olduğu anlaşılmaz. Zaten sadece ot olan yerde bile saymaya ne zaman son verilmesi gerektiği kestirilemez. Küçük bitkilerin arasında hep yere ancak değen ve neredeyse hiç görünmeyen, kökü beyaz bir tüyden oluşan bir yaprak filizi vardır. Az önce dikkate alınamayabilecek olan bu yaprağı birazdan saymamız gerekecek. Öte yandan demin biraz sararmış görünen şu iki sap artık kesin kesse oldukları için hesaptan düşülecek. Sonra yarısı budanmış ya da toprak düzeyinde kesilmiş ya da damarları boyunca parçalanmış ot toplulukları, bir didimini yitirmiş yapraklar var. Parçalar birbirine eklenince tam sayı vermiyorlar. Bir bölümü hala yaşayan, bir bölümü başka bitkilerin besini humusa dönüşmüş küçük bir ot kırım oluşturuyorlar. Çayır sorun böyle koyulmalı. Ekilmiş otlar alt bütünüyle kendiliğinden biten ve zararlı otlar denilen bir alt bütünü içeren bir ot bütünüdür. Kendiliğinden biten ama ekilenlerden oldukları için onlardan ayrılamayacak olan otlar iki alt bütünün ara kesitini oluştururlar. Bu iki alt bütün çeşitli türleri içerirler. Bunların her biri bir alt bütündür. Daha doğrusu aynı zamanda çayıra da ait olan öğeler alt bütünüyle çayıra yabancı olanlar alt bütününü içeren bir bütündür. Rüzgar esiyor, tohumlar, polenler uçuşuyor, bütünler bozuluyor. Palomar daha şimdiden başka bir düşünme biçimine geçiyor. Gördüğümüz çayır mı yoksa bir ot sonra bir ot sonra bir ot mu görüyoruz? Çayırı görmek dediğimiz şey sadece yaklaşık ve üstün körü duyularımızın sonucu. Bir bütün sadece aynı öğelerden oluştuğunda var olur. Öğeleri saymak gerekmez, sayı önem taşımaz. Önemli olan küçük bitkileri, özellikleri ve ayrımlarıyla bir bakışta yakalamak. Sadece görmek de değil, düşünmek. Çayırı düşünmek yerine iki yonca yapraklı şu sapı, biraz bükülmüş şu temrensi yaprağı, ipincecik şu demeti düşünmek. Palomar dalgınlaşıyor, zararlı otları kopartmıyor artık, çayırı düşünmüyor artık, evreni düşünüyor. Çayır için düşündüğü her şeyi, evreni uygulamayı deniyor. Düzenli ve düzgün kozmosa ya da oluşum halindeki dağınık evrene. Belki tamamlanmış ama sayısız, sınırları değişken, içinde başka evrenler açılan evrene. Gök cisimlerinin, bulut suların, güç alanlarının, alan kesişmelerinin bütünü, bütünler bütünü evrene. Palomar gökyüzüne bakıyor. Öğle sonrası ayı. Öğle sonrası ayına kimse bakmıyor, oysa ayın ilgimize en çok gereksinim duyduğu zaman bu, çünkü varlığı kuşkulu henüz. Güneş ışığı yüklü gökyüzünün yoğun mavisinde beliren beyazımsı bir gölge. Bu kez de biçimleneceği ve ışıyacağı konusunda kim güvence verebilir bize? Öyle kırılgan, soluk ve ince ki, yalnızca bir yanı, bir orak yayına benzeyen belirgin bir sınır oluşturmaya başlıyor. Gerisi hala maviliklere gömülü. Sanki saydam bir ayin ekmeği ya da yarı erimiş bir hap gibi. Ne var ki, beyaz çember dağılacak yerde koyulaşıyor. Ay coğrafyasından mı yoksa sünger gibi delikli uydunun hala içine işleyen çapaklar mı oldukları anlaşılamayan lekelerle, gölgelerle birleşerek koyulaşıyor. Bu aşamada gökyüzü daha çok tıkız ve somut. Koyuluğu bulutlarınkinden biraz daha fazla bu yuvarlak biçimin. Onun gergin ve kesintisiz yüzeyinden mi kopmakta olduğu, yoksa tersine dipteki dokunun yıpranmasının, kubbenin çatlamasının, gerideki hiçliğe açılan bir gediğin mi söz konusu olduğu anlaşılamıyor. Bir yanı belirginlik kazanırken, batan güneşin ışınlarının en fazla ulaştığı yan, öbür yanı bir tür yarı gölgede oyalanan görüntünün düzensizliği de belirsizliği artırıyor. İki bölge arasındaki sınır açık seçik olmadığı için ortaya çıkan etki derinlemesine görülen bir katınınkinden çok takvimlerde koyu bir halka içine yerleştirilen beyaz yüzlü ayınki. Dolunay ya da neredeyse dolunay yerine ilk dördündeki ay söz konusu olsaydı bir şey denemezdi buna. Gerçekten de dolunay gökyüzüyle karşıtlığı yavaş yavaş güçlenerek ve kıyısında belli belirsiz birkaç lekeyle çemberi daha belirginleşerek ortaya çıkar. Gökyüzünün mavisinin daha sonra açık mora, menekşe rengine güneşin ışınları kızıl olmuştur. Ardından kül rengine ve boza dönüştüğünü ve her seferinde ayın beyazlığın daha kararlı bir biçimde dışa vurduğunu, daha aydınlık yanın yayılarak çemberin tümünü kapladığında eklemeli. Ayın bir ay boyunca geçirdiği evreler bu dolunayın ya da kambur ayın doğuş ve batış saatleri arasında sanki yeniden yaşanır. Ne var ki yuvarlak biçim az çok olduğu gibi görünür hep. Çemberin ortasında hep lekeler vardır. Bunların ışık gölgeleri geri kalan bölümün ışıklılığına göre çok daha karşıtlık oluştururlar. Ay morartı çürük gibi sırtında taşır bunları ve artık gökyüzü dibinin saydamlığı gövdesiz bir ay hayaleti örtüsünün yırtıkları olarak değerlendirilemezler. Ama yine de kesin olmayan bir şey var. Ayın belirginlik ve hadi söyleyelim görkem açısından kazanımları uzaklaştıkça karanlığa daha çok gömülen gökyüzünün yavaşça gerilemesinin sonucu mu yoksa tersine daha önce çevresine dağılmış ışığı derleyip gökyüzünü yoksun bırakarak ve onu bütünüyle hunisinin yuvarlak ağzına tıkarak ay mı ilerliyor? En önemlisi bu değişiklikler uydunun bu arada batıya ve yukarıya yönelerek gökyüzünde yer değiştirdiğini unutturmamalı.